Yukarı Mahalle, John Steinbeck, 3. kaset, 1. yüz. Sonunda ilk konuşan Deni oldu. Yazık diye söylendi. Çok az ana baba oğlunu böyle iyi yetiştirmek ister. Baban öyle mesut bir hayatı kaçırdığı için oğlunun ölümünden çok ona acıdık. Ötekiler doğrularcasına başlarını salladılar. Jesus Maria, şimdi ne yapacaksın diye sordu. Tekrar Meksiko'ya döneceğim. Ben asker olarak doğmuş bir adamım. Buyruklara uyar, tüfeğimi iyi temizlersem belki bir gün subay bile olurum, kim bilir. Altı arkadaş hayran hayran delikanlıya bakıyorlardı. Böyle bir adamı tanımış olmakla övünebilirlerdi. 11. Koca Joe Portegi'ye göre insan sevdalanınca olduğu yerde bir şeyler yapmalıydı. İşte bu onun aşk serüvenlerinden birinin hikayesidir. Monterey'de müthiş bir yağmur yağıyordu. Bütün gün çamların üstünden iri iri damlalar aktı durdu. Yukarı mahallenin paysonoları o gün evden çıkmadılar. Her bacadan çam kütüklerinin maviş mavi dumanı yükseliyor, hava tertemiz mis gibi kokuyordu. Öğleden sonra yağmur 5'e doğru bir süre için dinince o zamana kadar sahilde ters çevrilmiş eski bir kayığın altında uyuklayan koca Joe Portegi dışarı fırlayıp Deni'nin evine doğru yola düzüldü, acıkmıştı. Daha yukarı mahallenin ilk sokağına gelmişti ki dağılan bulutlar toplanıp yeniden boşanıverdi. Koca Joe dakikasında sudan çıkmışa dönmüştü. Yağmurdan kurtulmak için en yakın eve koştu. Burada Tia Ignacia oturuyordu. Bu kadın 45 yaşlarında uzun süre güzelliğini sürdürmüş bir duldu. Genellikle az konuşur, haşin damarlarında yukarı mahallede bile hoş görülmeyecek kadar çok kızılderili kanı taşırdı. Joe içeri girdiği zaman koca bir şişe şarabı yeni açmış, midesi aşkına bir bardak yuvarlamaya hazırlanıyordu. Şişeyi saklama girişimi boşa gitmişti. Koca Joe üstünden damlayan sularla kapıda dikiliyordu. Tia Ignacia, gir içeri de kurun dedi. Joe'nun gözleri şarap şişesinde içeri girdi. O gözlerdeki açlığı gidermek, çenesini açabilmek için en az 3 bardak içmesi gerekirdi. Belki işe yarar diye 1-2 bardakta kendi içti. Ancak 4. bardakta koca Joe'da bir hareket başladı. Bu Torelli'nin şarabı değil dedi. Hayır, tanıdığım bir İtalyan kadından aldım. Bir bardak daha doldurdu. Ortalık kararmaya başlamıştı. Ignacia gaz lambasını yaktı. Sobaya birkaç odun daha attı. Bu şişe nasıl olsa bitecekti. Bir an önce bitmesi daha iyiydi. Gözleri süzülmeye, koca Joe'nun biçimsiz yapısını beğenmeye başlamıştı. İçine tatlı bir hararet çökmüştü. Zavallı adam, bütün gün yağmur altında çalıştın galiba diye söylendi. Ceketini çıkar da kurutayım. Koca Joe pek seyrek yalan söylerdi. Kafası çabuk işlemezdi. Sahilde bir kayığın altında uyuyordum diye karşılık verdi. Zavallı, baksana sırık sıklam olmuşsun. Kadın gösterdiği bu ilgiye, verdiği şaraba, ısıtmak için yaktığı ateşe bir karşılık, bir minnettarlık bekledi. Bütün gün bir şey yemediğinden şarap fena halde etkilemeye başlamıştı. Tia meseleye başka bir yönden yaklaştı. Islak oturmak iyi değildir dedi. Üşütüp hasta olacaksın. Dur ceketini çıkarmana yardım edeyim. Koca Joe oturduğu yerde biraz daha yayıldı. Ters ters ben rahatım dokunma diye söylendi. Tia kendi bardağını bir daha doldurdu. Sobada yanan odunun çatırdısı çatıyı döven yağmur tanelerinin sesiyle karışarak uyumlu bir ses çıkarıyordu. Joe kendisine gösterilen dostluğa karşılık kibar davranacak bir harekette bulunmak şöyle dursun ev sahibesinin varlığından bile habersiz görünüyordu. Koca koca yudumlarla şarabını içiyor, aptal aptal sobayı seyrediyor, sandalyesinde sallanıp duruyordu o kadar. Tia kızmaya başlamıştı. Bu domuz diye düşündü. Pis koca hayvan. Bunun yerine eve bir öküz alsaydım daha çok işe yarardı. Kim olsa hiç değilse ağzını açıp da bir iki çift söz ederdi be. Koca Joe tekrar bardağını doldurması için uzatmıştı. Tia Ignacia biraz daha açık konuşmaya başladı. Böyle gecelerde sıcacık bir evde oturmak ne zevktir diye söylendi. Sobanın sıcaklığını, yağmurun sesini dinlerken insanın içi sevgiyle dolar. Sen de kanının kaynadığını duyuyor musun? Duymaz olur muyum? Belki ışık çok geliyordur. Söndüreyim mi? Benim için önemi yok. Gazı ziyan etmek istemiyorsan söndür gitsin. Şişenin üstünden üfleyip lambayı söndürdü. Her şey karanlığın kucağında kayboldu. Sonra gidip sandalyesine çökerek konuğunun harekete geçmesini bekledi. John'un sesi geliyordu. Sobadan yansıyan kırmızı ışık altında eşyaların keskin çizgileri görünüyordu. Odayı tatlı, ılık bir ısı sarmıştı. Tia bir ara onun sandalyesinin gıcırtısının kesildiğini işitti. Heyecanla nefesini tutup bekledi. Ama beklediği olmadı. ''Bu fırtınada sokakta olduğunu düşün.'' diye mırıldandı. ''Bir kayığın altına sığınmış, ıslak kumların üstünde tir tir titriyecektin. Ama şimdi rahat bir koltuğa kurulmuş, seni seven bir kadının yanında mis gibi şarap içiyorsun.'' Koca Joe cevap vermedi. Ses seda çıkmıyordu. Tia bardağındaki şarabı bir yudumda içti. Bu sefer bambaşka bir yönden girişimde bulundu. ''Arkadaşım Cornelia Ruiz'e böyle soğukta sokakta kalmış erkekler gelmiş. Onları ısıtıp rahat ettirmiş. Konukları da ona çok dostane davranmışlar.'' Joe'nun oturduğu taraftan bir ses geldi. Tia herifin elindeki bardağı düşürdüğünü anlamıştı. Ama bir hareket görülmedi. ''Belki hastadır.'' diye düşündü kadın. ''Ya da bayılmıştır.'' Ayağı fırlayıp lambayı yaktı, konuğuna döndü. Koca Joe düzgün, derin nefesler alarak uyuyordu. Ayaklarını ileri doğru uzatmış, ağzı bir karış açık, kolları yanına sarkmıştı. Tia şaşırmış seyrederken Joe'nun ağzından köpek kırıltısını andırır bir horultu çıktı. Koca Joe sıcak, rahat bir odada oldum olası uyanık kaldığını hatırlayamazdı. Tia Ignacia'nın bütün cinlerinin başına toplanması bir dakika bile sürmedi. Zaten damarlarında bir hayli kızıldereli kanı vardı. Öyle bağırıp çağırmadı. Öfkesinden tir tir titreyerek odun sepetine gidip şöyle hatırı sayılır bir sopa aldı. Sonra yavaş yavaş koca Joe'ya yaklaştı. İlk darbe omzuna inmiş, oturduğu sandalyeden yere yuvarlanmıştı. Domuz diye bağırdı. Allah'ın belası, kör olası herif. Joe yere yuvarlanmıştı. İkinci değnek kaba etlerine oturdu. Gözleri açılmış, neye uğradığını anlayamadan aptal aptal ne oluyor be, sana ne yaptım diye söyleniyordu. ''Ben sana gösteririm.'' Tia sokak kapısını açmış, tekrar konuğunun üstüne hücum etmişti. Koca Joe sürünerek kapıya doğru atıldı. Kollarıyla başını korumaya çalışarak dışarı fırladı. ''Yapmasana be, ne oluyorsun, ben sana ne yaptım?'' diye yalvarıyordu. Hiçbir şeye aldırmadan inen sopa kendisini bahçe kapısına ta çamurlu sokağa kadar kovaladı. Karı gerçekten deli gibi olmuştu. İnsafsızca vura vura Joe'yu izliyordu. Joe bir ara dönüp kadının kolunu tuttu. ''Ne oluyorsun be?'' dedi. Bütün gücüyle öteki kolunu kurtarmaya çalışıyordu. ''Allah'ın belası, kör olası herif, öküz, canı daha fazla dayak istemiyordu.'' Kadını sıkı sıkıya tuttu. Bir süre böylece kaldılar. Koca Joe Portegi'nin şehveti kabarmıştı. Başını kadının göğsüne gömüp derin derin soluyarak Tia'nın iddeti geçinceye kadar öyle kaldı. Monterey'de geceleri polisler iyi şeylerin kötülerin eline geçmemesi için motosikletlerle devriye gezerler. O anda da Jack Lake motoruna binmiş devriyeye çıkmıştı. Canı sıkılıyordu, rahatsız oluyordu. Dümdüz asfalt yollar dururken yukarı mahallenin birer çamur deryası olan sokaklarında dolaşmak hem de yağmur altında devriye gezmek olur muydu? Çevreye sarı çamurlar sıçrıyor, altındaki motor kesik kesik sesler çıkarıyordu. Jack Lake birden şaşkınlıkla motosikletini durdurdu. Koca Joe başını kaldırdı. ''Sen misin Jack?'' diye cevap verdi. ''Nasıl olsa hapishaneye gidiyorsun. Bir dakika beni bekler misin?'' Polis motoru çevirdi. ''Yol ortasından kalkın.'' dedi. ''Biri geliverir de ezilirsiniz.'' Motorunu işletti. Çevreye çamurlar sıçratarak parlak feneriyle köşeyi dönüp gözden kayboldu. Yağmur hala yukarı mahallenin ağaçlarını, çamurlu yollarını yıkamaya devam ediyordu. 12. Korsan her gün el arabasını sürükleyerek tepeyi tırmanır, eve gelir, arabasını parmaklığa dayar, çeliğin sertliğini yitirmemesi için baltasını toprağa gömerdi. Sonra eve girer, boynunda asılı olan torbadan çıkardığı 25'liğini Deni'ye uzatırdı. Deni, korsan ve o anda evde kim varsa gıcırdayan tahtaların üstünde yürüyerek hep birlikte yatak odasına geçerlerdi. Paysonaların gözleri önünde Deni yastığının altındaki torbayı çıkarır, o günün karını da ötekilerin arasına koyardı. Bu tere uzun süre böylece sürdü gitti. Bu para torbası aralarındaki sıkı dostluğun, birbirlerine olan güvenin güçlendiği bir simge durumuna gelmişti. Birikmiş paraları olmasından gurur duyuyorlar, zenginliğin yaratılışlarını etkileyip karakterlerini değiştirmediğini görerek gururları bir kat daha artıyordu. Korsanın parasına bekçilik etmek hırslarını değil, kendilerine olan güvenlerini güçlendirmişti. İnanılır, güvenilir bir adam olmanın zevki az şey miydi? Altı arkadaşın gözünde bu para değerini çoktan yitirmişti. Evet, bir zamanlar onunla ne kadar şarap alabileceklerini hayal edip durmuşlardı. Doğru. Ama bu duygu yasal zorunluluklar gibi çoktan unutulup gitmişti. Bu para altın bir şamdan için San Francisco'ya adanmıştı ve Aziz San Francisco'da Assi kandiline kavuşacaktı. Bir Aziz'i öfkelendirmek herhalde devlet kanunlarını hiçe saymaktan çok daha korkunç sonuçlar doğurabilirdi. Bir akşam başkalarının anlayamayacağı bir biçimde bir telgraftan daha hızlı sahil koruma gemilerinden birinin kayalara oturduğu haberi geldi. Koca Joe Portegi evde yoktu ama Deni, Pilon, Pablo, Jesus Maria ve köpekleriyle birlikte korsan sevinçle sahilin yolunu tuttular. En büyük zevklerinden biri de kıyıda buldukları işe yarar şeyleri toplamaktı. Bunun dünyanın en heyecanlı, eğlenceli şeylerinden biri olduğuna inanırlardı. Biraz geç kaldıkları için hızlı çalışarak yitirdikleri zamanı kazanmaya çalıştılar. Beş arkadaş bütün gece uğraşarak 5 kiloluk bir sürü konserve, az ıslanmış peksimetler, 2 deri ceket, can kurtaran sandalından kopmuş bir su kovası ve bir makineli tüfekten ibaret koca bir yığın eşya topladılar. Gün doğduğu zaman her şey toplanmış bir kenara yığılmıştı. Bütün bu eşyayı yüklenip şöyle böyle 6 mil yürüyerek yukarı mahalleye taşımak çok yorucu bir iş olduğundan her şeyi hemen oracıkta 10 liraya birine devrediverdiler. Korsan o gün odun kesmeye vakit bulamadığından 25'liği Deni'ye verdi. Sonra hep birlikte yorgun argın ama mutlu olarak Monterey'i tepeden seyreden evin yolunu tuttular. Eve vardıkları zaman vakit öğleyi geçmişti. Korsan büyük bir bağlılıkla parasını çıkarıp Deni'ye uzattı. Hep birden öteki odaya geçtiler. Deni elini yastığının altına soktu. Fakat eli boş çıktı. Yastığı, yatağı, yorganı bir yana fırlattı. Sonra gözleri bir kaplan gözü gibi kan çanağına dönmüş olarak yavaş yavaş arkadaşlarına döndü. Teker teker gözlerinde dolaştırdı bakışlarını. Hepsi birbirinden şaşkın, hepsinin yüzünden anlatılmaz bir korku ve umutsuzluk akıyordu. Evet diye homurdandı. Korsan ağlamaya başlamıştı. Deni arkadaşının omuzlarını tuttu. ''Ağlama dostum'' dedi. ''Paranı bulacağız.'' Paysonalar sessizce dışarı çıktılar. Deni bahçeye gidip 1 metre boyunda sağlam bir sopa kesti. Deneme yollu 1-2 defa salladı. Pablo mutfakta sivri uçlu, paslı bir konserve açacağı buldu. Jesus Maria bodrumdan bir şiş çıkardı. Korsan telaşlı bakışlarla arkadaşlarını izliyordu. Bir süre sonra herkes içeri girip sessizce bir kenara çöktü. Korsan eliyle aşağıyı Monterey'i işaret ederek ''O mu?'' diye sordu. Deni hafifçe başını salladı. Gözleri dumanlanmış, donuk bir hal almıştı. Çenesini ileri doğru uzatmış, bütün vücudu avının üstüne atılmaya hazır bir boğa gibi tir tir titriyordu. Korsan bahçeye çıkıp gömülü baltasını çıkardı. Uzun süre öylece oturdular. Kimse ağzını açıp da bir şey söylemiyordu ama odada hepsinin iliklerine işleyen bir öfke havası hüküm sürüyordu. Odadakilerin hali, fitili hızla yanan bir dinamit üstündeki kayaları andırıyordu. İkindi geçti, güneş çam kümelerinin ardına indi. Bütün yukarı mahalle susmuş, bir şeyi bekliyor gibiydi. Kapının önünde ayak sesleri duyuldu. Herkes elindeki silahını biraz daha sıktı. Joe Portegi aylak aylak geldi, kapının önünde durdu. Elinde koca bir binlik şarap vardı. Ürkek bakışlarla arkadaşlarını süzdü. Kendisine bakan yoktu. Merhaba diye söylendi. Merhaba dedi Deni. Ayağa kalkmış tembel tembel geriniyordu. Doğrudan doğruya Joe'ya bakmadan üstüne yürümeden öte yana doğru 1-2 adım attı. Tam pozisyonunu getirince ok gibi atılıp dehşetli bir darbe savurdu. Değnek Joe'nun kafasına inmiş onu baygın yere sermişti. Deni düşünceli düşünceli cebinden çıkardığı iple Portegi'nin ellerini bağladı. Sonra şimdi biraz su dedi. Pablo bir kova su getirip koca Joe'nun başından aşağı boca etti. Baygın yatan herif başını kaldırmış, bana ne oluyor gibilerinden aptal aptal arkadaşlarına bakıyordu. Kimse cevap vermedi. Deni uzaklığı ayarlayıp sopasını kaldırdı. Omuzlarına doğru salladı. Hep birlikte Joe'nun başına çökmüş, sistemli bir şekilde çalışmaya koyulmuşlardı. Jesus Maria ayakları aldı. Deni omuzları ile göğüs üzerine çalışıyordu. Koca Joe inliyor, kıvranıp duruyordu. Herkes birden vuruyor, her vuruş yerini buluyordu. Korsan da elinde baltası olduğu halde başucunda bekliyordu. Sonunda yerdekinin vücudunda okşanmadık bir yer kalmayınca durdular. Pablo elindeki konserve açacağı ile koca Joe'nun başına çöktü. Pilon, Portegi'nin ayakkabılarını çıkarmış elinde sopa bekliyordu. Koca Joe Portegi korkudan boğulurcasına kapının önünde gömülü diye kekeledi. Allah aşkına bana kıymayın. Danny ile Pilon dışarı çıktılar. Birkaç dakika sonra döndükleri zaman para torbası ellerindeydi. Danny ne kadarını aldın diye sordu. Sesi tek düzeydi. Allah inandırsın ki yalnızca 4 tanesini aldım. Çalışır onları da yerine korum. Danny eğilip Joe'yu yüzük oyun çevirdi. Arkadaşları da yardımına gelmişti. Çığlıklar yavaş yavaş hafifliyordu ama onlar bayıltıncaya kadar dövmekte devam ettiler. Sonra Pilon gömleğini yırtarak etli sırtını açtı. Konserve açacağı ile kan çıkana dek sırtına derin yarıklar çizdi. Pablo'nun getirdiği tuzla da yaraları bir güzel ovaladı. Her şey bittikten sonra Danny baygın arkadaşının üstüne bir yorgan örterek ''Bundan sonra akıllanır artık.'' dedi. Pilon parayı saysak iyi olur diye bir öneride bulundu. Çoktan beri saymadık. Koca Joe'nun getirdiği şarap şişesini açtılar. Heyecanlarını ve yorgunluklarını gidermek için birer bardak yuvarladılar. Sonra 25'likleri onar onar desteler yaparak paralarını hesapladılar. Danny ''Korsan be!'' diye bağırdı. ''1000 olmuş da 7 tane de fazlası bile var. Vaktin geldi artık. San Francisco'ya adadığın şamdanı alabileceksin.'' Bütün gün korsan için pek olaylı geçmişti. Köpeklerini alıp bir köşeye çekildi. Başını Fluff'un sırtına dayamış, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Köpekleri etrafında dolaşıyor, ayağını, kulaklarını yalayarak efendilerini avutmaya çalışıyorlardı. Fluff, ötekilerin arasından seçilmenin gururu ile sesini çıkarmadan hareketsiz duruyordu. Danny paraları torbaya doldurup eskisi gibi yatağının altına yerleştirdi. Koca Joe kendine gelmiş, sırtının acısıyla inlemeye başlamıştı. Önceleri paysonalar kötü ruhlu arkadaşlarının bu haline aldırış bile etmediler. Fakat bir süre sonra o temiz kalpli, insan dostu Jesus Maria dayanamadı. Kalkıp Joe'ya bir bardak şarap uzattı. ''Tanrı en amansız düşmanlarına bile iyilik et der.'' diye söyleniyordu. Bu hareketiyle de ceza süresini bitirmiş oluyordu. Hep birlikte Joe'nun başına toplandılar. Şefkatle tutup Danny'nin yatağına yatırdılar. Yaralarını yıkayıp sardılar. Başına soğuk bezler koyup bardağı boşaldıkça doldurmaya başladılar. Koca Joe inim inim inliyordu. Ahlak anlayışını düzeltememişler ama hiç olmazsa arkadaşlarından Danny'nin evinden bir şey çalmanın başına neler getirebileceğini öğretmişlerdi. Korsanın sinirleri düzelmiş, hıçkırıkları dinmişti. Yavaş yavaş bardağındaki şarabı içerken Danny'nin kendi hesabına yaptığı planları, yüzünde tatlı, ılık bir gülümsemeyle kendi yapacağı şeyleri dinliyordu. ''Bu parayı kente, bankaya götürürsek bir yerden çaldınız derler. İyisi mi torbayı götürüp peder Ramon'a verelim. Amacımızı anlatalım. Şamdanı o alır okur, yerine kor. Korsan da gider orada görür. Belki peder Ramon pazar günü ayinde ondan da söz eder. Korsan gidip onu da dinlemeli.'' Pilon korsanın sırtındaki eski kirli paçavralara bakarak ''Yarın artan para ile kendine yeni şeyler almalısın.'' dedi. ''Bunlar her zaman için giyilir. Hadi neyse ama böyle önemli bir günde o kadar insanın içinde kiliseye giderken olmaz arkadaş. Hem arkadaşlarının şerefini de 2 paralık edersin.'' Korsan söz dinleyen uslu bir çocuk gibi başını salladı. ''Yarın yaparım dediğini.'' diye söz verdi. Ertesi sabah sözüne uyarak erkenden Monterey'e gitti. Öyle sıkı, öyle çekişe çekişe pazarlık ediyordu ki görenler onun 2 yıldır çöp aldığını aklına bile getirmezdi. Elinde yeşil renkli bir mendil, üzeri cam boncuklarla süslü, geniş bir kemer olduğu halde eve döndüğü zaman pek kurumluydu. Arkadaşları aldığı şeyleri beğenmişlerdi. Danny, ''İyi ama sırtına ne giyeceksin?'' diye sordu. ''Ayakkabıların delik, parmakların dışarı çıkmış, tulumun parça parça, başında şapka desem o da yok. Jesus Maria, biz giyeceklerimizden ödünç veririz.'' dedi. ''Benim bir ceketimle yeleğim, Pilon'un da babadan kalma güzel bir şapkası var. Danny, sen de gömleğini verirsin, koca Joe'nun da pantolonunu giyer.'' Pilon, ''İyi ama biz ne giyeceğiz?'' diye karşı çıktı. Jesus Maria, ''Şamdan bizim değil.'' diye cevap verdi. Herhalde peder Ramon bizim hakkımızda iyi şeyler söylemeyecek. O gün öğleden sonra hazineyi rahibin evine taşıdılar. Rahip hasta köpeğin hikayesini dinledi. Gözlerinde tatlı bir anlam vardı. Korsan, ''Sorma peder'' diye devam etti. ''Küçücük bir köpeğim vardı. gözleri denizden çıkan cam parçaları gibi parlıyor, ağzı kurumuş, inim inim inliyordu. Hastaydı peder. Sonra bir gün çalışıp San Francisco'ya bir şamdan almayı adadım. Köpeğim iyileşirse alacaktım. Oh, işte mucize oldu. Köpeğim 3 defa kuyruğunu salladı. İyileşecekti. Çabucacık iyi oldu. Bu San Francisco'nun sayesinde oldu. Değil mi sayın peder? Rahip hafifçe başını salladı. Evet dedi. Evet, Tanrı'nın San Francisco aracılığıyla gerçekleştirdiği bir mucizedir. Senin adına altın bir şamdan alır, yerine korum. Hiç merak etme. Korsan sevinç içindeydi. Öyle ya, duasına bir mucize ile karşılık verilmesi az şey miydi? Bu haber çevreye yayılsaydı, korsanın yukarı mahalledeki durumu biraz daha yükselirdi. Daha şimdiden arkadaşları ona karşı daha saygılı davranıyorlardı. Zekasını da eskisi gibi düşünmüyorlar. Öyle ki onun bu durgun, masum görünüşünde kutsal bir gücün saklı bulunduğuna inanıyorlardı. Köpekler de peşlerinde olduğu halde geri dönüp Danny'nin evine geldiler. Korsan kendisini altın bir güzellik kasesinde tertemiz olmuş hissediyordu. Vücudunda ufak, içine zevk veren tatlı ürpertiler, ılık bir şeyler dolaşıyordu. Parayı korudukları için olaydan paylarına düşen sevabı aldıklarına inanan paysonalar da hoşnuttu. Pilon daha ilk girişiminde parayı almayı başaramadığı için seviniyordu. Allah göstermesin, böyle azizlere adanmış bir parayı çalsalardı ne olurdu? Hepsi kilisede diz çökmüş, dua ediyorlarmış gibi saygı ve korku içindeydiler. Geçen geceki ganimetten kalan 10 lira Danny'nin cebine yakıyordu. İşte şimdi sırası gelmiş, onu harcayacak en uygun yeri bulmuşlardı. Pilon ile birlikte çarşıya gidip epeyce yiyecek aldılar. Pablo ile Jesus Maria da Torelli'ye gidip 2 testi şarap getirdi. Bir yudumunu bile içmeden aldıklarını olduğu gibi eve getirmişlerdi. O gece sobayı yakıp 2 mumun aydınlattığı masanın başında toplandılar. Bu şölen korsanın onuruna veriliyordu. O da kendini büyük bir ağırbaşlılıkla idare ediyordu. Kimi kez onlarla birlikte o da gülüyordu ama ne yapsın, daha fazlası elinde değildi. Adam akıllı yiyip içtikten sonra arkalarına yaslanıp kalan şarabı temizlemeye hazırlandılar. Korsana sevgili dostumuz diyorlardı. Jesus Maria o mucize olduğu zaman ne duydun diye sordu. Sen şamdan adayıp da köpek iyileşmeye başlayınca ne oldu? Hayal meyal de olsa bir şey gördün mü? Korsan zihnini toplamaya çalıştı. Vallahi bilmem ki dedi. Belki bir şey görmüşümdür ama belki San Francisco'nun kendisini havada güneş gibi parlarken görmüşümdür. Pilon sabırsız bir sesle doğru dürüst hatırlamaya çalış diye atıldı. Evet, evet şimdi hatırlamaya başladım. San Francisco bana bakıp gülmüştü. Ne iyi bir azizdir o. İşte o zaman mucizeyi fark ettim. Küçük köpeklerine iyi bak, pis adam demişti bana. Sana öyle mi dedi? Öyle dedi. Ben pis adam değil miyim? Koskoca evliya bu. Yalan söyleyecek değil ha. Hepsini anımsayabileceğini sanmıyorum dedi Pablo. Belki anımsarım, belki anımsamam. Bilmem ki. Kendisine gösterilen bu ilgi ve içindeki sevinç korsanı sarhoş etmişti. Jesus Maria, büyük annem de bir gün Hazreti Meryem'i görmüştü diye anlatmaya başladı. Ölecek kadar hastaydı. Amanın yetişin, Hazreti Meryem'i gördüm, anacığım bana şefaat et diye bağırdığını kulaklarımla işittim. Danny, bazılarına böyle şeyler görmek nasip olur diye mırıldandı. Babam pek iyi bir adam değildi ama o da ara sıra azizlerin hayalini görürdü. Bazen kötü şeyler de görürdü ya, o gün içi iyiyse iyi şeyler, kötüyse kötülüklerini görülmüş. Korsan be, başka azizlerde gördün mü? Hayır, başkasını görmek istemem, korkarım. Ziyafet bir hayli uzun sürdü. 6 arkadaş o gece yalnız olmadıklarının farkındaydı. Pencereden, duvarlardan, damdan, kapıdan binlerce kutsal ölünün kendilerini seyrettiklerini seziyorlardı. Pilon bu pazar şamdanın yerine konacak dedi. Sen bizim elbiselerimizi giyeceğine göre biz gidemeyeceğiz. Peder Ramon'un adını söyleyeceğini sanmam ama belki şamdan hakkında bir iki söz eder. Söylediklerini iyi dinle. Korsan gelince bize de anlatırsın. Pilon biraz daha ciddileşti. Sevgili dostumuz dedi. Bu sabah peder Ramon'u evi köpeklerle dolmuştu. Hadi bugün neyse ama pazar günü kiliseye giderken onları da peşine takayım deme. Hiç köpekler öyle yerlere götürülür mü? Günah olur sonra. Köpekleri burada evde bırak. Korsanın canı sıkılmıştı. Ama onlar da gitmek ister dedi. Nasıl bırakayım? Nereye bırakayım onları? Pablo şaşırıp kalmıştı. "Şimdiye kadar durumu çok iyi idare ettin, korsancım," dedi. "Bir hareketinle bütün bu sevabını yok etmek mi istiyorsun? Hiç ister miyim? Öyleyse köpeklerini burada bırak. Biz bakarız. Onları kiliseye sokmak günahtır." O gece her nedense pek dikkatli içiyorlardı. Açık saçık şarkılar bile en aşağı 3 saat sonra başladı. Karıdan kızdan söz açıldığı zaman gece bir hayli ilerlemişti. Dayak faslına sıra gelince uykuları gelmiş, hiçbirinin canı dövüş istememişti. O gece onlar için bütün yaşamları boyunca anımsanacak bir gece olacaktı. Pazar sabahı çok yoğun bir hazırlık başladı. Korsanı tepeden tırnağa yıkayıp burnunu, kulaklarını temizlediler. Koca Joe bacaklarına bir yorgan sarmış, korsanın kendi pantolonunu giymesini izliyordu. Pilon babasından kalan şapkayı çıkarmıştı. Arkadaşını boncuklu kemerini ceketinin üstüne takmamaya, ara sıra önünü açarak göstermeye razı etti. En çok güçlükle karşılaştıkları şey ayakkabı sorunu oldu. Korsanın ayağına uyan yalnız koca Joe'nun postallarıydı ama onunki de korsanınkinden beter eskiydi. Bütün dert nasırları rahat etsin diye açtığı deliklerden kaynaklanıyordu. Pilon sonunda biraz soba karası ile işin içinden çıkmanın yolunu buldu. Korsanın ayaklarını iyice boyayınca ayakkabının derisinden seçilmez olmuştu. Sonunda her şey hazırlandı. Pilon'un babasının şapkası başında, Danny'nin gömleği sırtında, ayaklarında koca Joe'nun bulijini, boynunda koca mendili ve ceketinin arasından görünen boncuklu kemeriyle korsan hazırdı. Arkadaşlarının onu merakla süzen gözleri önünde son bir kontrol için yavaş yavaş yürüdü. "Ayağını sürtme korsan. Dikkat et, topuklarını vuruyorsun. Boynundaki mendille oynamasana. Seni bu halde gören bu herif ömründe yeni elbise giymemişler." Bir ara korsan arkadaşlarına döndü. "Köpeklerin de benimle birlikte gelmesine izin verirseniz onları kiliseye sokmam," dedi. Fakat paysonalar öyle kolay kandırılır cinsten değildi. Danny "hayır" diye kesip attı. "Bırak burada kalsınlar daha iyi." Ama pek memnun olmayacaklar. Canları sıkılacak. Korsan köşedeki köpeklerine dönerek "sizin peşimden kiliseye gelmeniz doğru değil," dedi. "Ben gelinceye kadar burada arkadaşlarımın yanında bekleyin." Sonra dışarı çıkıp kapıyı kapadı. Bir anda evin içi çeşitli perdelerden hırlamalar, havlamalarla doluverdi. Korsan arkadaşlarının düşüncesini çok yerinde bulduğu için geri dönmedi. Yolda giderken köpekleri yanında olmadan kendisini çıplak yürüyormuş sanıyordu. Sanki sezgilerinden birini yitirmiş gibiydi. Korkuyordu da, üstüne biri saldıracakmış gibi geliyordu. Fakat cesaretini toplayıp yoluna devam etti. Kentin içinden geçip öte yandaki San Carlos Kilisesi'ne vardı. Henüz ayin başlamadığı için kapılar açıktı. Elini okunmuş suda ıslatıp çarmıhın önünde istavroz çıkardıktan sonra geçip bir sıraya oturdu. Uzun salon oldukça karanlıktı. Ön tarafta mihrabın önünde mumlar yanıyordu. Yanda İsa ve Meryem tasvirlerinin önünde buhardanlıktan günlük tütüyordu. Koca kilisenin içi mis gibi kokuyordu. Bir süre oturup mihraba baktı. Bu görünüş ondan çok uzak, onun kavrayamayacağı kadar fazla mistik, kendi gibi zavallı bir adam için yanaşılmaz derecede yüksekti. Gözleri tanıdık, ruhuna yakın, korkmadan bakabileceği bir şey aradı. İşte orada San Francisco tasvirinin önünde altın bir şamdan, upuzun mumlu, pırıl pırıl bir altın şamdan yanıyordu. Korsan heyecandan boğularak derin bir nefes aldı. Salon dolmuş, kapılar kapanmış, ayin başlamıştı. Buna karşın kendini şamdana bakmaktan alamıyordu. Ne güzeldi, inanamıyordu. Bu altın şamdanın kendisi zavallı korsan tarafından alındığına inanamıyordu. Aziz'in yüzündeki ifadeyi anlamaya çalıştı. Acaba hoşuna gitmiş miydi? Tasvirin ara sıra hoşnutlukla gülümsediğinden emindi. Kendisine hoşlandığı bir şey yapılan insanların huzuru akıyordu yüzünden. Sonunda vaaz başladı. "Kilisemizde bir yenilik, bir güzellik var," diyordu Peder Ramon. Kilisemizin sadık inananlarından biri San Francisco'ya altın bir şamdan aldı. Sonra hasta köpeğin hikayesini anlattı. Sonuçlar çıkardı. Gözleriyle dinleyicilerinkini arıyordu. "Gülünecek bir şey değil bu," dedi. "Saint Francis hayvanları da sever ve korur." Daha sonra başka hayvan hikayeleri anlatmaya başladı. Bütün vaaz boyunca korsan derin bir şaşkınlık ve saygı içinde dinledi durdu. Vaazın sonuna doğru bir ara birdenbire kapı açılmış, bir hengamedir kopmuştu. Kilisenin içi köpek havlamalarıyla doldu. Fluff, Rudolph, Enrique, Paralit Vito ve Senior Alex Thompson birbiri üstünden atlayarak içeri doğmuştu. Hep birden kesik kesik sevinç sesleri çıkararak korsanın üstüne atıldılar. Rahip konuşmasını kesmiş bu manzarayı seyrediyordu. Korsan korku ve umutsuzlukla çevresine bakındı. Olan olmuş, bütün sevapları elden gitmişti. Peder Ramon da birlikte olmak üzere bütün cemaat gülmeye başlamıştı. Rahip, köpeklerini dışarı çıkar dedi. Ayin bitene kadar dışarıda beklesinler. Korsan utanarak elleriyle özür dileyen hareketler yaparak köpeklerini dışarı çıkardı. Onlara bu yaptığınız ayıp değil mi diye çıkıştı. Beni kızdırdınız. Köpekler yere çökmüş sıkılmışlardı. Ne yaptığınızı bilmiyorum. Arkadaşlarımı ısırıp pencereyi kırıp peşimden geldiniz. Şimdi burada oturup bekleyin. Ah kötü köpekler, günahkar köpekler. Onları öyle süt dökmüş kedi gibi utanmış durumda bırakıp yeniden içeri girdi. Oradakiler hala gülerek kendisini seyrediyordu. Yerine oturup bir köşeye büzüldü. Peder Ramon, utanmana sebep yok dedi. Köpekleri sevmek ya da onlarla sevinmek günah değil ki. Baksana San Francisco bile köpekleri ne kadar seviyor. Sonra Aziz'in başka mucizelerini anlattı. Korsanın utancı geçmişti. Hafifçe dudakları oynadı. Tanrım diye mırıldandı. Bunları köpeklerim de işitebilseydi ne kadar sevinirlerdi. Rahip'in konuşması bittiği halde kulaklarında hala hikayeler vardı. Bilinç dışı bir hareketle kalkıp topluluğa uyarak ilahiye katıldı. Ama söylenenlerin tek sözcüğünü bile anlamıyordu. Ayin bitince herkesten önce kapıya fırladı. Dışarı çıkıp köpeklerini buldu. Haydi gelin bakalım dedi. Size söyleyeceklerim var. Yukarı çam ormanına doğru koşmaya başladı. Köpekleri de ardından geliyordu. Başını dallara sürterek, ayağı çalılara takılarak koşuyordu. Bir ara durup umutsuz bakışlarla dört bir yanını süzdü. Tıpkı oradaki gibi olsun istiyorum diye söylendi. Ama rahibin söylediklerini de duyabilseydiniz. Birkaç taşı üst üste yığdı. Bakın dedi. Burada bir tasvir var. Bir değnekle taşların önünü göstererek, nah işte şurada da altın şamdan, ışıl ışıl yanan altın şamdanımız duruyordu. Bulundukları yer oldukça loştu. Havada mis gibi çam kokuyordu. Dallar hafif bir rüzgarla hışırdamaya başlamıştı. Korsan kesin bir sesle, Enrique şuraya otur, sen Rudolf, sen de şuraya. Fluff en küçüğünüz olduğu için o da şuraya otursun. Pajarito koca budala, sen de buraya çök, sesini çıkarma. Senior Alec Thompson lütfen yere uzanmayın. Böylece köpekleri ikisi önde, üçü arkada olmak üzere iki sıra yaptı. Nasıl olduğunu size anlatacağım dedi. Kiliseye girdiğiniz için bağışlandınız. Peder Ramon günah işlemediğinizi söyledi. Şimdi dikkat edin, size söyleyeceklerim var. Köpekler oturdukları yerden kımıldamadan bekliyordu. Senior Alec Thompson efendisi uyarıncaya kadar kuyruğunu salladı. Şimdi sırası mı ya dedi korsan. San Francis aldırış etmez ama ben söz söylerken öyle şeyden hoşlanmam. Şimdi size San Francisco'yu anlatacağım. O gün hayal gücü harekete geçmiş, oldukça iyi işliyordu. Güneş çam dalları arasında bir yol bulmuş, yere türlü şekiller çiziyordu. Köpekler gözleri efendilerinin dudaklarında sabırla bekleşiyordu. Korsan rahibin söylediği hikayeleri, tefsirleri, her şeyi teker teker onlara anlattı. Papazın sözlerinin bir tekini bile değiştirmiyordu. Sözleri bitince köpeklerini süzdü. Görüyorsunuz ya bunların hepsini San Francisco yaptı dedi. Ağaçların hışırtısı durmuştu. Koca orman durmuş, tanrısal bir güçle büyülenmiş gibiydi. Birden korsanın arkasından tiz bir ses geldi. Köpekler kulaklarını dikip baktı. Korsan başını çevirip bakmaya korkuyordu. Aradan bir anlık kısa bir süre geçti. Sonra köpeklerin kulakları düştü. Ağaç dallarındaki hayat yeniden başladı. Korsan o kadar mutluydu ki bu mutluluk sanki yüreğini acıtıyordu. ''Gördünüz mü?'' diye bağırdı. ''San Francisco muydu? Oh siz ne iyi köpeklermişsiniz. Kutsal hayaller görüyorsunuz.'' Bu söz üzerine köpekler çevresine üşüştü. Sevinçle havlıyor, kuyruklarını sallıyorlardı. 13. Senyor Teresina Cortez, 8 çocuğu ve yaşlı anasıyla birlikte yukarı mahallenin güney kıyısındaki büyük yarın yakınında güzel bir kulübede oturuyordu. Teresina 30 yaşına gelmiş, olgun bir kadının biçimli vücuduna sahipti. Bir önceki kuşaktan kalma, kurumuş, dişleri dökülmüş, anası da şöyle böyle 50'yi bulmuştu. Bütün mahalle çoktan onun adının Angelica olduğunu unutmuş gitmişti. Sekiz çocuğun yedisini giydirmek, yedirmek, içirmek, yatırıp kaldırmak, azarlamak hep onun görevi olduğundan evin her işi bu Viaja'nın elinden geçerdi. Teresina 8. ile uğraşır, boş zamanlarında da 9.'nun hazırlıklarını yapardı. Viaja pazar günleri eprimiş siyah saten elbisesini sırtına geçirir, üzeri kırmızı mumdan yapılmış üzüm taneleriyle süslü büyük hasır şapkasını başına kor, görevini yapmak üzere kiliseye yollanırdı. Ayda bir kez de günah çıkartmaya giderdi. Teresina'nın evinde o kargaşa arasında günah işlemeye vakti bile olmayan bu kadının itiraf ettiği günahları dinlemenin herhalde bir hayli ilginç olması gerekir. Viaja'nın ne tükenmez gayret sahibi, çelik gibi sağlam sinirleri olduğundan kuşku duymazsınız herhalde. Onun yerinde bir başkası olsa çoktan çıldırır, ruhu vücudunu bırakıp boşluklarda kaybolup giderdi. Teresina aklı erdiği kadar kendi görevini anlamaya çalışırdı. Vücudu çocuk yetiştirmek için kusursuz bir folluk gibiydi. İlk çocuğuna gebe kaldığı zaman daha 14'ündeydi. O kadar korkup şaşırmıştı ki bir gece gizlice parka gidip doğurmuş, çocuğunu bir gazete kağıdına sararak hemen oracığa bırakıp kaçmıştı. Bu gerçek kimsenin bilmediği bir sırdır. Ortaya çıkacak olsa şimdi bile başının belaya girmesi işten değildir. 16 yaşına basınca Mr. Alfred Cortez ile evlenmiş, adını ve bugünkü kalabalık ailenin ilk çekirdeği olan Alfredo ile Ernie'yi ondan almıştı. Mr. Cortez de adını pek seyrek kullandığından onun da kendi adını taşımasına karşı çıkmamıştı. Asıl adı Monterey'e gelmeden önce ve gittikten sonra Guglielmo idi. Ernie doğduktan sonra çekip gitmişti. Belki Teresina ile evlenmenin ilerisi için sakin bir hayat getirmeyeceğini ta o zamandan anlamıştı. Ana olmakta gösterdiği ölçülü düzen Teresina'yı da şaşırtıyordu. Öyle ki kimi zaman karnındaki çocuğun babasının kim olduğunu bile tahmin edemez, artık bu duruma son vermek gerektiğini düşünürdü. Difteri yüzünden karantinaya alındığı zaman bile nasıl olmuşsa olmuş yine gebe kalmıştı. Her neyse, sorun çözemeyeceği kadar karışık bir hal alınca kendinden daha akıllı ve kavrayışlı olduğuna inandığı Hazreti Meryem'in hoş görünüşüne sığınırdı. Teresina da sık sık günah çıkarmaya giderdi. Peder Ramon'un baş belalarından biri de oydu. Rahibin önüne diz çöküp elleri ve dudaklarıyla eski günahlarının bağışlanmasını dilerken uzun siyah kirpiklerinin altında ışıldayan gözleri bir yenisinin temellerini hazırlardı. Biz bunları anlatırken Teresina 9. çocuğunu doğurdu. Viaja'nın başına bir iş daha çıkmıştı. Alfredo 3. sınıfa, Ernie 2.'ye geçmiş, Parşito da yeni okula başlamıştı. Bu sırada Kaliforniya'da okul doktorlarının sınıf sınıf dolaşarak çocukların ev hayatı ile okul hayatı üzerinde çalışmalar yapıp olur olmaz sonuçlara varmaları moda olmuştu. Alfredo 1. sınıftayken çok zayıf olduğu için bir gün müdürün odasına çağırdılar. Pedagoji okumuş doktor tatlı bir sesle "Freddy, yemek yer misin?" diye sordu. "Tabii," diye cevap verdi Alfredo. "Peki öyleyse sabah kahvaltısında ne yediniz?" "Fasulye ekmek." Doktor müdüre dönüp "gördün mü?" gibilerden başını salladı. "Öğleyin ne yiyeceksin? Öğlenleri eve gitmem ki. Öğle yemeği yemez misin?" "Tabii yerim. Ekmeğimin içine biraz fasulye koydum, okula getirdim." Doktor biraz afallamıştı ama belli etmedi. "Akşam eve gidince ne yiyeceksin?" diye sordu. "Fasulye ekmek." Psikolojiyi, pedagojiyi, her şeyi unutmuştu doktor. "Yani fasulye ekmekten başka bir şey yemez misiniz?" diye söylendi. Alfredo bir şey anlamamıştı. "Allah Allah," diye cevap verdi. "Daha ne istersin be?" Doktor uygun bir günde bu çetrefil sorunu Teresina'nın evinde yerinde incelemeye gitti. Bahçe kapısından girip eve doğru yürürken çığlıklar, bağırışmalar, ağlamalarla yer yerinden oynuyordu. Açık mutfak kapısı önünde gelip durdu. İçeri baktı. Ve Viaja'nın ocağın üstünde kaynayan tencereden bir kepçe fasulye alıp tabağa koyduğunu kendi gözleriyle gördü. Bir anda bütün gürültü kesilmiş, bağıran, çağıran, dövüş eden çocuklar hep birden masanın başına üşüşmüş, büyük bir iştahla fasulyeyi kaşıklıyorlardı. Viaja bir kenara çöktü. Birkaç dakika dinlenebilirdi artık. Biraz sonra sandalyenin, masanın, yatağın altındaki hareket yeniden başlıyordu. Doktorun bilimsel ilgisi ayaklandığı için tam 2 saat oturup evin her şeyini inceledi. Giderken düşünceli düşünceli başını sallıyordu. Aynı şaşkınlık duygusu içinde gidip raporunu verdi. Bildiğim bütün muayene yollarını uyguladım diyordu. Diş, deri, kan, vücut yapısı, göz, kulak, kısacası her yerlerini muayene ettim. Efendiler, bu aile doğdukları günden beri yavaş yavaş zehirlenme halindedir. Daha doğrusu içinde bulundukları durum bilim açısından öyle olmasını gerektiriyor. Ama efendiler, inanın hayatımda onlardan daha sağlıklı, gürbüz çocuklar görmedim diye bağlıyordu. Teresina'nın o kadar insanı nasıl doyurduğunu merak edeceksiniz. Fasulyeler toplandıktan sonra geriye bir yığın boş kabuk kalır. Yere bir bez serer, bu kuru kabukları rüzgara karşı savuracak olursanız bir günde 25-30 kilodan fazla fasulye toplayabilirsiniz. Sonbaharla beraber Vieja yürüyebilen torunlarını yanına alarak fasulye toplamaya gider. Kimseye zarar vermediği için tarla sahipleri pek aldırmazlar. Böylece o yıl için 4-500 kilo fasulye toplayamazlarsa işler pek kesat gitmiş demektir. Kilerde 4-500 kilo fasulye toplandı mı o kış aç kalma tehlikesi yoktur. Şeker, domates, biber, kahve, balık veya et gibi üstün yiyeceklerin de kimi zaman mucize gibi ellerine geçtiği olurdu. Ama bunlar olmuş olmamış, büyük bir önemi yoktu. Fasulye var diye yeterdi. Fasulye midenin koruyucusudur. Fasulye insanı soğuğa karşı koruyan sıcak bir kürk gibidir. Senyora Teresina Cortes ailesinin hayatını tehdit eden, mutluluğunu bozan tek şey fasulye ürününün kıt olmasıydı. Fasulyeler oldu mu tevekler sökülür, ayıklanırken kolaylık olması için kurumak üzere bir kenara yığılır. Bundan sonra artık yağmur yağmaması için dua edilir. Tarlanın kara toprağına baharını veren yeşil yeşil fasulye yığınları toplandı mı çiftçinin gözü tepede cirit oynayan bulutlara dikilir. Bir yağmur yağacak olursa yığın ters yüz edilir. Bir daha yağarsa bir daha ters yüz edilir. Yağmur üçüncü kez yağacak olursa çürür. O yılki ürün yok olmuştur. Fasulyeler kurumaya bırakılınca her yıl Vieja'nın adetiydi. Meryem Ana'ya bir mum dikerdi. Şimdi anlatmakta olduğumuz yılda fasulyeler serilmiş, mum yakılmıştı. Teresina'nın evinde çuvallar yamanıyor, bir hazırlıktır gidiyordu. Harman makineleri yağlanmış, hazırlanmıştı. Sıkı bir yağmur yağdı. Hemen tarlalara koşuldu, yığınlar ters çevrildi. Vieja gidip bir mum daha yaktı. Yeni bir sağanak boşandı. Vieja yıllardır sandığında sakladığı mumu çıkardı. Tarlalardaki fasulye yığınları bir daha alt üst edildi. Arkasından sıkı bir yağmur daha yağınca her şey yok olup gitti. O yıl Monterey'de hiç fasulye ürünü alınamadı. Çürüyen tevekler toprağın arasına karıştı. Senyora Teresina Cortez'in evine büyük bir felaket çökmüş gibiydi. Hayatlarının bağı kopmuş, başlarının üstündeki çatı yıkılmıştı. Sonsuz gerçek, sonsuz yaşama kaynakları fasulye tükenmişti. Çocuklar gelecek açlığın korkusuyla ağlaşıyordu. Kimse kendilerine bir şey söylememişti ama biliyorlardı. Vieja yine kiliseye devam ediyor ama bakirenin karşısında otururken kısık dudakları arasından "Ah açgözlü mum delisi" diye mırıldanıyordu. "O kadar mum verdim. Yaldızlımı bile senin için yaktım da bize acımadın, merhamet etmedin." Birdenbire bütün kalbiyle Santa Clara'ya dönmüş, ötekinin yaptığı haksızlıkları buna anlatmış, yakınmıştı. Öyle ki Meryem Ana'nın namusluluğundan bile kuşku duymuş, bazen Teresina'da hatırlayamaz demişti Santa Clara'ya. Jesus Maria Corcaro'nun çok iyi yürekli bir adam olduğunu birkaç kez söylemiştik. Ayrıca içinde yardıma, korunmaya muhtaçların olduğu yerleri, düşkünleri arayıp bulan bir özel duygusu da vardır demiştik. Kaç kez dinlenmeye, rahata muhtaç genç kadınları sevindirmiş, az mı acılar, dertler dindirmişti. Birkaç aydır Teresina'nın evine uğramamıştı. Eğer acı ile insanlık sevgisi arasında mistik bir bağ yoksa, nasıl oluyor da Jesus Maria, geçen yıldan kalan son avuç fasulyenin ocağın üstünde kaynayan tencereye atıldığı bugün eski dostunun evine gidiyordu. Çocukları uzaklaştırmaya çalışıp bir süre Teresina'nın mutfağında oturup çene çaldılar. Genç kadın başındaki felaketi anlatırken acı ve yardım isteyen bakışlarla karşısındakini süzüyordu. Çuvalı tersine çevirip de tek bir fasulye tanesi kalmadığını gösterince hayret, şaşkınlık ve merhametle içi kabardı. Neredeyse açlıktan ölecek, bir deri bir kemik kalmış çocukları gösterince anlayışlı bir yüzle başını salladı. Sonra Vieja, Meryem Ana'nın kendisine ettiği oyunu anlatınca yüzünü ekşitti. Buna memnun olmamıştı. Ne biliyorsun koca karı diye söylendi. Belki anamızın daha başka önemli işleri vardır. İyi ama tam 4 tane mum yaktım. Jesus Maria sertçe senin 4 mumunun ne değeri olur diye cevap verdi. Ben içinde yüzlerce mum yanan ne kiliseler gördüm ki. O öyle mum düşkünü değildir. Ama içine Teresina'nın derdi düşmüştü. O akşam evde olup bitenleri arkadaşlarına da anlattı. Temiz kalbinden gelen inandırma gücüyle o kulübedeki çocukların bütün kış fasulyesiz nasıl yaşayacağını güçlü kelimeler kullanarak bütün açıklığıyla ortaya serdi. Sözlerini bitirdiği zaman arkadaşlarının yüreği de kendisininki gibi yanmaya başlamıştı. Hep birden toplandılar. Gözleri bulutlanmıştı. Bu çocukları açlıktan öldürmeyeceğiz diye and içtiler. Buna söz veriyoruz. Pilon, baksana biz bolluk içinde yaşıyoruz dedi. Deni de onlara yardım edebiliriz diye atıldı. Eve ihtiyaçları olursa buraya gelsinler. İşte ev. Pablo heyecanla yarın işe başlarız dedi. Artık tembellik yok, çalışmak gerek. Yapılacak o kadar çok iş var ki. Jesus Maria çetesinin başarısını gören bir önder mutluluğu duyuyordu. Pek boşa konuşmamışlardı. Balık avladılar, bahçelerden sebze arakladılar. Yine zevkli bir hayata başlamışlardı. 3. kaset, 1. yüzün sonu